İşte İslam bu diyebilmek için sizleri de uzaktan İslami ilimler seminerlerimize bekliyoruz. 2012'den bu yana alanında uzman akademisyenlerin ders verdiği SUSEM, internet üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Kafanızı kurcalayan dini sorulara, hurafelerden arındırılmış cevaplar SUSEM'de. Hemen kaydolun. www.susem.org 0530 177 22 94
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Yusuf suresini anlama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen hafta 36. ayete kadar gelmiştik. Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı bizim için Allah-u Teala tarafından örnek gösterilen bir hayattır. Dolayısıyla buradan alacağımız çok öğütler var. Bugün de hayatının bir bölümünü anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak çok iyi anlamayı, özümsemeyi ve çok güzel bir şekilde insanlara anlatmayı cümlemize nasip eylesin. Ve kendi huzuruna çıktığımız zaman da bu dini en iyi anlayan, en iyi yaşayan önderlerden olmayı hepimize lütfeylesin. Şimdi bu ayetleri okumadan önce Yahya Hoca'dan bir mealini dinleyelim. Bir genel bir özet olmuş olsun. Hangi konu üzerinde duracağımız anlaşılmış olsun. Evet.
Evet, bugün 36. ayetten itibaren başlayacağız. 42. ayetin sonuna kadar okuyacağız. Okuyacağım meali izleyicilerimiz de SüleymaniyeVakfıMeali.com üzerinden veya bizim meal uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Tabii şu hatırlatmayı da yapayım. Hani telefona meal uygulamasını indirenler sık sık güncelleme yaparlarsa bizim son haline mealin ulaşabilirler. Tabii bu esnada hani eksik, hatalı gördüğünüz veya daha iyi olacağını düşündüğünüz meal önerileriniz olursa site üzerinde verilen adresten de bizlere ulaşabilirsiniz. Yusuf suresi 36. ayetten itibaren başlıyorum. Yusuf'la birlikte iki genç daha hapse girmişti. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi içki yapmak için bir şeyler sıkarken görüyorum. Diğeri de ben de kendimi başımın üstünde kuşların yiyip durduğu bir ekmek taşırken görüyorum dedi. Lütfen bize bunun yorumunu söyleyiver. Seni iyi kimselerden biri olarak görüyoruz. Yusuf dedi ki size verilecek yemek yanınıza gelmeden önce ikinizin de rüyasının yorumunu size mutlaka söyleyeceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben Allah'a inanıp güvenmeyen ve ahireti yok sayan bir topluluğun dini yaşama biçimini terk ettim. Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dini yaşama biçimine uydum. Bizim hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmaya hakkımız yoktur. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara olan lütfudur. Ama insanların çoğu şükretmiyor. Yani görevlerini yerine getirmiyorlar. Ey hapishane arkadaşlarım! Birbirinden farklı Rabler mi iyidir yoksa her şeyi emri altına almış olan tek Allah mı? Allah'la aranıza koyup kulluk ettikleriniz, Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden ibarettir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O sadece kendisine kulluk etmenizi emretmiştir. Dosdoğru din de işte budur. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Ey hapishane arkadaşlarım! Biriniz efendisine içki sunacak, diğeriniz ise asılacak, kuşlar da başından yiyecek. Sağlam bir yorum istediğiniz rüya ile ilgili iş tamamlanmış oldu. Yusuf onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, efendinin yanında benden bahset dedi. Fakat şeytan ona efendisine bahsetmeyi unutturdu da Yusuf hapiste birkaç yıl daha kaldı.
Evet. Bugünkü dersimizi özet olarak dinlemiş olduk. Evet, tabii önümüzdeki haftada bu dersin tamamlanması yönündeki ayetleri inşallah okuyacağız. Şimdilik bu ayetleri iyi anlamaya gayret edeceğiz. Allah-u Teala bu surenin işte az önce Yahya Hoca'nın okuduğu 36. ayetinde şöyle diyor. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ Yusuf Aleyhisselam hapse atılırken iki genç daha o Yusuf Aleyhisselam'ın atıldığı hapishaneye girdi. قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ خَمْرًا Onlardan birisi tabi Yusuf Aleyhisselam'a geliyor, diyor ki ben içki sıkarken, yani içki yapılan bir takım meyveleri sıkarken kendimi gördüm. Yani rüyamda gördüm ki böyle bir takım şeyler yapıyorum. Ve kâlel âhar, diğeri de şöyle diyor. İnni arani ahmilu fevka râsi hubza te'külhu tayru minhu. Ben de gördüm ki başımın üzerinde ekmek taşıyorum ama kuş ondan yiyor. Ondan kuşlar yiyor. Ben başımıza ekmek var ama onları kuşlar yiyor. Nebbi'na bi tevilihi. Sen bunun yorumunu bize bildir. Yani bizim yorumunu senden istiyoruz. İnna nerake minel muhsinin. Çünkü biz seni muhsinlerden, güzel şeyler, yani içi dışı temiz, güzel olan insanlardan, böyle iyilik yapan, insanlar için hep iyiliğini isteyen kişilerden görüyoruz. Yani iyi bir insansın, bu rüyayı da sen doğru yorumlayabilirsin. Şimdi burada Yusuf Aleyhisselam'ın rüyayı yorumlamasında bizim için örnek olabilecek çok önemli bir husus var. Şimdi şöyle bir şey diyor. Kale la ye'tikuma ta'amun turzakani. İşte yiyeceğiniz bir yemek size gelmeden önce illa nebbe'tukuma, yani gelmeden mutlaka size bu rüya nebbe'tukuma bi te'vilihi. Kable en ye'tikuma. Size o yemeğiniz gelmeden önce mutlaka size onun yorumunu bildireceğim diyor. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. İşte size yapacağım, sizin ikinize yapacağım bu yorum bana Rabbimin öğrettiği şeylerdendir. Öğrettiği şey değil, öğrettiği şeylerdendir. Yusuf Aleyhisselam rüya yorumlamasını bildiği gibi olayları yorumlamasını da biliyor. Zaten daha önce de okumuştuk, o konuda bir ayet vardı. Hatırlıyor musun neydi o şeyde?
Bir kere Rabbuke ve yuallimuke min tevilil hadis diyordu.
İşte Rabbim seni böylece seçiyor. Yakub Aleyhisselam söylüyor olduğu için. Sana Allah olayların yorumunu, bağlantılarını öğretecek diyordu. İşte bu da onlardan bir tanesi. Evet. Şimdi bakın burada öyle bir ortamda Yusuf Aleyhisselam şey yapıyor ki onların zihinlerini nasıl hazırlıyor? Yani bizim için örnek olabilecek tarafını şey yapalım. Şimdi orada iki kişi
rüya görmüşler.
Rüya görmüşler ve yemekten önce diyor. Şimdi yemek dediğiniz zaman herkesin ya işte bir şu yemek pişse de bir yesek, böyle karnın acıkıp da bir an önce gelmesini istediği bir vakittir karnı acıkan kişilerin. Şimdi yemekten önce size bunu vereceğim diyor. Şimdi böyle söyleyince iyi. Şimdi o zaman beklerler ki ya bir an önce bu rüyanın yorumunu yapsa, çünkü sonra yemek gecikir. Yemeğe gidemeyiz diye de düşünebilirler. Ama burada bakın şöyle şey yapıyor. Yani öyle bir ortam hazırlıyor ki
bir beklentiye sokuyor
şimdi. Bir beklenti onları içine sokuyor.
Hazırlıyor.
Hazırlıyor beklenti içerisine. O beklenti içinde konuşuyor ki çok dikkatle dinlesinler söylediklerini. Ha, ve ilk önce de rüyanın yorumunu yapmıyor,
Evet.
başka şeyler söylüyor. Önce bunları bir dinle. Dur bakalım, her an rüyanın yorumunu yapabilir. Şöyle bir dikkatle dinleyelim. Ne yapmış oluyor? Çok dikkatle o muhataplarının kendini dinleyeceği bir ortam hazırlıyor. Önce bir yemekten bahsediyor, hepsinin canını çekeceği bir durum. İkincisinde de şimdi okuyacağımız ayetlerdeki tebliğ görevini yapıyor. O insanlara Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Şimdi diyor ki orada, İnni teraktu millete kavmin la yu'minune billah. Ben bir toplumun dinini terk ettim. Ben bıraktım, yani bu hapishaneye geldim ama onlar Allah'a inancı yok. İnanıp güvenmiyor onlar. Evet, herkes Allah'a inandığını söyler de söylemekle olmuyor ki. Onu uygulamaya da sokmak gerekiyor. Teslimiyet gerekiyor. Şimdi buradan şunu da öğrenmiş oluyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın o bulunduğu toplum, işte o zaman işte Mısır'ın kralı, ki onların hepsine Firavun deniyor, işte yanında bulunduğu kişiler, çevresi, İşte geçen hafta okuduğumuz ayetlerden görüyorsunuz. Evde kadın onunla birlikte olmak istiyor. Hani normalde bizim bu toplumlarda o kadın bu işin duyulmaması için elinden geleni yapar. Halbuki öyle bir şey ki etrafta duyuluyor. Tamam, hadi duyuldu. Kadının şeyi, iradesi dışında duyuldu dersiniz. Ama tutuyor, kadınlara yemek veriyor. O yemekte Yusuf'u çıkarıyor. Hepsi Yusuf'un güzelliğine hayran kaldığı zaman orada çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Hele benimle birlikte olmasın, hapse girer diyor. Bu ne demek ya? Bakın, gayrimeşru ilişki konusunda kimsenin bir problemi yok bu toplumda. Halbuki Allahü Teala'ya inanan, güvenen bir toplum olsa orada bunun lafı bile edilemez. Yani mesela bir insan bir kadın gayrimeşru ilişkisinde bulunduğunu söylediği zaman en az 4 tane görgü şahidi getirmesi lazım. Yoksa 80 kırbaç yer. Evet, adam isterse gözüyle görmüş olsun.
Evet, yani bir vezirin karısı yani.
Hem de üstelik vezirin de karısı. Yani. Ve vezir de buna işte şey yapma demiş. Hiç umurlarında değil yani. Ne vezir ondan şey yapıyor, ne hiç. Yani öyle bir toplum yapısı ki, yani burada Yusuf Aleyhisselam'ın bu sözleriyle o toplumun inanç sistemini de öğrenmiş oluyoruz. Tabi bundan sonra da yine Yusuf Aleyhisselam'ın tavırları her açıdan bizim örneğimiz olacak. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Onlar ahiret konusunda da gerçekten onlar tam kafirler. Ne demek kafir? Kafir bir şeyin üstünü örten demektir. Şimdi Yahya, burada bu su olmasa ben bunun üstünü örtebilir miyim?
Olacak ki.
Olacak ki örtesin. Yani bunlarda da aslında ahiret inancı var.
Ama hep görmezlikten geliyor. Unutuyorlar. Yokmuş
hesap etmek
gibi
istemiyor. Yokmuş gibi evet. davranıyorlar. Yani şimdi bakın, herkeste bir ölümsüzlük arzusu vardır. Ve bu dünyada dikkat ederseniz hiç kimse hesaplarını ölümü düşünerek yapmaz. Sadece Allah'a inanıp güvenen insanlar, yani Allah'ın huzuruna çıkacağına emin oldukları için ve hayatlarını o şekilde yaşamalarının kendilerinden istendiğini bildikleri için öyle yaparlar. Ama onun dışında dikkat edin, insanlar bütün projelerini sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar.
Ya bir daha mı geleceğiz dünyaya felsefesi var ya.
Tabii, bir daha mı geleceğiz bu dünyaya. Şimdi Allah rahmet eylesin, bizim İstanbul Müftüsü Abdurrahman Şeref güzel yazıcı vardı. İyi bir edebiyatçıydı. Tabii ilerlemiş bir yaşı, müftüyken vefat etmişti. 1978'de vefat etmişti. Şimdi şöyle bir şey, bir sözü vardı, hiç aklımdan gitmiyor. Diyor ki, ya insanlar yaşlandıkça dünyaya daha fazla bağlanıyorlar. Bu niye böyle diye şey yaptım. Bir de baktım ki çınar ağaçları, hani en uzun yaşayan ağaçlardan, çınar ağaçları ne kadar yaşlıysa kökleri o kadar fazla toprağın içine giriyor. Yani insanlar yaşlandıkça dünya bağlılıkları azalır diye düşünüyorsunuz. Değil, artıyor. Daha da artıyor. Ve yine çokça anlattığım bir şeyim var, unutamadığım bir şey var. Yine anlatayım burada. Bu 12 Eylül ihtilalinden sonra bu kendilerini ateist diyenlerle birlikte bir ansiklopedi çalışmasına beni davet etmişlerdi. Onların ısrarıyla o çalışmaya gidip İslam'la ilgili maddeler yazmıştım. Orada Türkiye'deki önde gelen ateistlerin merkeziydi. Yani çok önemli bir yayın kuruluşuydu. Hep meşhur oldukları için isimlerini söylemiyorum. Tanınan kurumlar oldukları için. Şimdi orada onların başındaki ve kendinde açıkça ateist olduğunu ifade eden şahıs bir gün bana dedi ki, haftada bir kere gidiyor, bir buçuk saat kadar kalıyordum orada. Dedi ki, hoca dedi, düşünüyorum da eğer ahiret varsa, bak ben ateistim diyen kişi, bırak Allah'a inanmayı, ahiretten bahsediyor. Bunlar kesinlikle inanıyorlar. Bunlarla çok fazla hatıram var, zaman zaman anlatıyorum. Eğer ahiret varsa, her şeyi bırakıp ömrü ibadetle geçirmeye değer. Hani sen ateistin, nerede ibadet nereden çıktı? Ondan sonra, yani bu adam ateist olduğunu böyle çevresinin yanında bana açıkça söylemişti onun için diyorum. Şimdi dedi ki dedim tabii yani şurada ne kadar ömrümüz var ki 50-60 sene bilemedin 100 sene. Ya bırak hoca dedi 100 milyon sene olsa ne yazar? Bir gün bitmeyecek mi? Bak dedi matematikte şöyle bir kural vardır. Sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. İşte dedi bu öyle bir kumardır ki, bak benzetmeyi de kumara yapıyor dikkat et. Bu öyle bir kumardır ki bunun kadar karlı bir kumar olmaz. Hadi şu kumarı bir oyna da göreyim dedim hemen yanımdan gitti. Şimdi bu neyi söylüyor? Aslında herkes ahiretin olması gerektiğini gayet iyi biliyor. Ama hesabına gelmiyor. Onun için ahiretle ilgili, ya sen şimdi bana ondan bahsetme. Şu anda zamanı değil, dur bakalım. Elbette falan kapatıyor. İşte onlar da öyle. Ahiretin üstünü kapatıyorlar. Ondan sonra şimdi bak, burada ne yaptı? Ahiretle ilgili önce o toplumun durumunu anlattı. Çünkü bu iki kişi de o toplumdan. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَبَا اِبْرَاهِمْ Ben babalarım İbrahim'in dinine uydum. Ve İshak, İshak'ın. Tabi babalar bize dedeler deriz de Arap dilinde baba kelimesi kullanılıyor. وَيَعْقُبْ Tabi Yakup babası tam olarak. İbrahim Aleyhisselam büyük dedesi, İshak Aleyhisselam, o İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, Yakup Aleyhisselam da babası. Ben onun dinine uydum diyor. Zaten bize de Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ın dinine uymayı emrediyor. Yani din aynı din, değişen bir şey yok yani. Ma kâne lenâ en nüşrike billâhi min şey. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız konusunda hiçbir hakkımız yok. Böyle bir şey yapamayız diyor. ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا Ona ortak koşmamamız Allah'ın bize olan bir ikramıdır. وَعَلَى النَّاسِ Ve tüm insanlığa. Nasıl bir ikram bu? Allah'a ortak koşmamak nasıl bir ikram? Biraz sonra onu yine Yusuf Aleyhisselam'ın sözünden öğreneceğiz. وَلَاكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Ama insanların çoğusu şükretmiyor, yani teşekkür etmiyor. Her şeyi Allah'tan alıyorlar. Allah bana her şeyi versin, şunu da versin ama emir vermez. Yok. Emir yani. Zaten ateist demek odur. Allah'a inanmayan kişi değil. Allah bana her şeyi versin ama emir vermesin. Ya da deist dediğimiz kişiler onlardır.
Bize karışmasın.
Yani. Bize karışmasın. Hayat benim hayatım. Hayat benim hayatım, bana karışmasın. İşte deist ve ateist dedikleri kişiler bunlar. Ondan sonra şimdi bakın, bu Allah'ın bize bir lütfudur diyor. Allah'tan başkasını ilah edinmemek Allah'ın bir lütfudur. Nasıl lütuf oluyor peki onu öğrenelim. Ya sahibeyi sicin, ey benim hapishanedeki iki arkadaşım, hapishane arkadaşlarım. Şimdi düşünün bakalım diyor. Erbabun müteferrikune hayrun. Farklı Rabler mi daha hayırlıdır? Emillahul vahidul kahhar. Bir tek olan ve her şeye gücü yeten, her şeyi kendi hükmü altında olan Allah mı? Yani her şey onun emrinde. Peki hangisi? Şimdi düşün bakalım. Şimdi iki tane raf var. Hangisini razı edeceğim? Şunu yapsam belki öbürü razı olmaz. Bunu yapsam öbürü razı olmaz. Bu ne? Ben ne yapacağım? İki arada bir derede kaldım dersin.
Ya zaten fiilen de şu var hocam. Eğer yalnız Allah'ın kulu değilseniz her şeyin Allah'tan kulu. Başka çok şeyin kulusunuz.
Önce kendi
ister istemez kendinizin kulusunuz. Çoluğunuzun çocuğunuzun kulusunuz. Paranın kulusunuz. Makamın kulusunuz. Yani Allah'tan koptuğu an kişi birçok şeye birden kulluk etmeye başlıyor.
Bu ne yapacağını bilmiyor. Evet,
o yüzden yani onlar
ortada dolaşıyor. Yani, tabii. Dolayısıyla yalnız Allah'a kul olmak Allah'ın insan üzerindeki en büyük lütfu.
Evet.
Çünkü o zaman sağa sola sapmadan Allah'ın gösterdiği yolda dosdoğru yürüyorsun.
O meşhur bir söz var ya, en büyük özgürlük Hakk'a köleliktir diye.
Onda hiç şüphe yok.
Yani sadece Cenab-ı Hakk'a kulluk ettiğinizde sizden daha özgür bir şey yok. İnsanoğlu da bu özgürlükle zaten şey olabilir yani tatmin olabilir. Başka türlü olamaz.
Şimdi
yani,
mesela yine Türkiye'de çok tanınmış bir adam da belki ismini karıştırırım diye gene de söylemem burada. Sen söyleyince aklıma geldi. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyim. İşte bu konu şeyde yanıma gelmişti. Arşivde, mahkeme arşivindeyken. İşte bu şey tarikatçılık kitabı daha yeni çıktığı sıralar. Onun üzerine bir şey konuştu. Dedim ki bak hakikaten çok akıllı ve tanınmış zaten bir adam. Dedim ki söyle bakalım. İnsan için en önemli şey hürriyet değil mi dedi? Elbette dedi. Peki bir insan Allah'tan başka hiçbir şeye kul olmuyorsa. Zaten dedim her şeyimiz Allah'a borçlu değil miyiz? Yani öyle dindar bir adam değildi yani onu da söyleyeyim yani. Ya bugün de dindar olarak tanınmıyor. O zaman da dindar değildi. Dedim biz her şeyimiz Allah'a borçlu değil miyiz? Elbette. Peki dedim. Bir insanın Allah'tan başkasına kul olmamasını nasıl yorumlarsın böyle? Bu hayal edilemeyecek bir hürriyet dedi. Hürriyetin doruk noktası dedi. Zaten onun kulusun dedi. Bak işte az önce sen söyledin o aklıma geldi.
Bunun hocam farklı bir açıdan hani bu Cenab-ı Hak açısından bir karşılaştırmaydı. Hani tek Rab mı iyidir yoksa çok Rab mı iyi?
Nasıl ha, o da çok iyi.
Bir de insan açısından şimdi Cenab-ı Hak bunu bir örnek veriyor. Nerede? Zümer suresinin 29. ayetinde. Hı-hı. Diyor ki daraballahu meselen. Allah size şöyle bir örnek veriyor. Bir düşünelim hep beraber. Raculen. Bir adamı örnek veriyor. Şöyle fihi şurakâ'u muteşâkisûn. Bir adam var. Bir köle olarak düşünelim.
Ya bir köle deme. Bir yerde çalışan İki patronu olan bir
evet, adam. Yani birden fazla patronu olan ve her biri birbirleriyle çekişmeli patronu olan bir adam düşün.
Birbirleriyle anlaşamayan iki tane patron var.
Ve racülen bir de bir adam var ki selemenli racül. Tek bir kişiye bağlı.
Tamam.
Yani şöyle düşünelim ya yani ben varım birkaç kişiye karşı sorumluyum. Yanında bir başkası var tek kişiye karşı sorumlu. Ve o birkaç kişi de sürekli birbiriyle çatışıyor. Biri yap biri yapma. Biri otur biri kalk. Biri gel biri git. Sürekli böyle diyor. O adamın konumunu düşün. Ya kimin dediğini yapacaksın, kimi razı edeceksin? Bunun dediğini yapsan öbürü alınır kızar. Onunkini yapsan bu. Ama tek bir tane, evet. Hel yestevi yani mesela bir bakın diyor ikisi örnek olarak biri olur mu şimdi? Hangisi daha rahat olur? Daha özgür olur? Bir kişiye karşı sorumlu olan. İşte burada kul açısından yapılmış bir tasnif. Şimdi buraya uygulayalım. Bir kişi bir Allah'a, bir Rabbe karşı mı onun emirlerine uyduğu zaman mı gerçek manada özgür olur? Yoksa kime uyacağını bilmediği zaman mı? Değil mi?
Yani az önce senin söylediğin gibi eğer Allah'ın emrine uymuyorsan evet, sana emir tamam, veren o kadar çok şey çıkar çok olur, ki evet. Aman ya Rabbim ve dolayısıyla bunların psikolojileri hep bozulur. Sağlıkları bozulur. Huzur kalmaz. Ondan dolayı yalnız Allah'a kulluk etmek en büyük özgürlük. Evet. Ve Allah'ın en büyük lütuf ve ikramıdır. Ama o bizim tercihimize bağlı bir şey. Evet. Ondan sonra diyor ki bak burada onlara söylüyor şimdi. O da o toplumdan ya. Evet. O iki kişi onlara söylüyor. Ma ta'budune min duni. Burada çoğul. Yani siz ikiniz değil. Çünkü siz de buradakiler de hepsi de bütün toplum Allah ile kendi aranıza bir takım aracılar koyuyorsunuz. Allah'ı hiç kimse inkar etmez. Ne Mekkeli ne şu, hiç yeryüzünde Allah'ı yok sayan iblis dahil asla kimse yoktur. İblis de ne diyor? Ya Rabbi ben sen yarattın diyor. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın diyor. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini bilmeyen bir tek insan yok, ama bütün mesele Allah ile araya aracı koymaktır. Şeyh Efendi Hazretleri, bilmem falan mezhebin imamı, bilmem işte şu şey, mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'la Cebrail Aleyhisselam'ı araya koyarlar falan. Ondan sonra aslında onlar değil, kilise onların rolünü oynar falan. Neyse. Siz diyor, kendiniz verdiğiniz isimler, isimlere şey yapıyor. İsim demek bir şeyin neye yaradığını gösteren şey demektir. Yani siz bu insanlara işte birisi de papa diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ona papa diyen sizsiniz. Bizim babamız diyorsunuz. Allah'a da baba diyorsunuz mesela Hristiyanlar. Ona da baba diyorsunuz. O büyük büyük baba, bu küçük baba. Ne oluyor? Peki bu şirk değildir de nedir? Ondan sonra da kardinaller, şunlar, bunlar hepsi birer tanrı haline getiriliyorlar. İşte diyor ki, siz kendi verdiğiniz isimler. Mekkeliler de herkes öyledir. Ya bu ne? Yani siz ve babalarınız. Biz babalarımızdan kalktık böyle gördük falan. Biz vazgeçmeyiz. İnsanlar babalarından gördüklerini pek bırakmak istemiyorlar. Ama ma enzelallahu biha min sultan. Allah bunlarla ilgili bir belge de indirmiş değil. Siz böyle yapıyorsunuz ama Allah onları kabul etmiyor ki. Siz nasıl bunu ortaya koyabilirsiniz? İnil hukmu illa lillah. Onun için hüküm, karar Allah'a aittir. Emara ellâ ta'budû illâ eyyâh. Yani size her şeyi veren o, emri de o verir. Hani derler para veren emir verir derler ya, devamlı onu söylerler. Sadece para, her şeyinizi veren o, emri de o verir. O ne yaptı? Size emir verdi. Ellâ ta'budû illâ eyyâh. Sadece ona kulluk etmeniz konusunda. Onun için biz her namazımızda Fatiha suresini okur. İyyâke na'bud. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yaparız. Kulluk ne demek? Yani sen ne diyorsan o. Senin söylediğini asla tartışmayız. Ama başkalarının söylediğini mutlaka tartışırız. Doğruysa alırız, değilse almayız. Kim olursa olsun. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ. İşte sağlam din budur. Yani yalnız Allah'a kulluk etmektir. Elimizde Allah'ın kitabı yok. Tamam, Allah'ın yarattığı kitaplar var, bakın. İşte dikkat ederseniz Allah'ın bütün emirleri evrenseldir. Mesela size bir örnek vereyim. İşte bugün içki Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Bakın dünyanın neresine giderseniz gidin, isteyen herkes içki üretemez, herkes satamaz. Niye? Çünkü yanlış olduğunu herkes biliyor, devlet onu kontrol altına alıyor ki işte biraz zararını azaltsın. Faiz de aynı şekilde. Hadi bakalım bir yerde git de birisine faizli bir borç ver bakayım, en büyük suçu işlemiş sayılırsın. Devletin kontrolünde olursa, işte banka kurmak, istediğin yerde ticaret şirketi kurarsın ama bankayı kuramazsın. Onun için çok özel kanunlar vardır ve sıkı bir denetim vardır. Niye? Çünkü işte Allah'ın bütün yasakları evrenseldir. Evet, şimdi diyor ki velakin ekseren nasile, ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Şimdi bakın, buraya kadar ne yaptı bunlara?
Tebliğ yaptı.
Tebliğ yaptı, onlar nasihat yaptı. Onlar bekliyorlar. Yahu yemek gelmeden şey yapsa, ne zaman bu rüyanın tabirini de yapacak, arkadan yemek gelecek. O zaman pür dikkat ne yapıyorlar? Dinliyorlar. İşte Yusuf Aleyhisselam burada bize bir örnek oluyor.
Yani tebliğ aslında bu şekilde yapmak demek ki tabii, fayda veriyor. Fayda yani veriyor. Bir kişi karşımızda aslında bize karşı istekli olacak. Yani bizi dinlemeye hazır olacak.
Çok güzel.
Değil mi?
Çok güzel.
Yani ortam da buna hazır olacak. Beni dinlemeye hazır biri varsa ona ben istediğim kadar anlatırım.
Ama adamın işi var, gidiyorsa.
Ya karşıda seni dinlemeyen biri. Şimdi mesela zaman zaman basına yansıyor, görüyoruz. Orada adam meyhanenin önünde içinde içki içiyor falan. Gidiyorlar tebliğ yapmaya. Ya doğru mu bu? Onun yeri orası değil. O adam orada seni dinlemeye hazır değil. Ya girmeden önce ya çıktıktan sonra bir dene aynı şeyi.
Fezekkir.
İlla yapacaksan.
Fezekkir.
İnne fe'ate zikra. İşte ortam çok önemli. Yani sizi dinlemeye hazır birisi olacak ve size değer verecek. Bak inna nerake minel muhsinin diyor. Hı. Gelmiş sizi, değerinizi ifade etmiş, konumunuzu biliyor. Bana bu konuyu açıklar mısın diyor. Sabaha kadar açıklayın oturup. Ama sizi dinlemeyen birisiyle de vakit harcamanın manası yok. Yani tebliğ öyle ulu orta ve herkese yapılmaz. Buradan biz bunu da öğrenmiş oluyoruz.
Evet.
Değil mi?
Tabii. Ondan sonra şimdi bak sıra geldi şeye, bekledikler, esas beklediklerine. Evet. Ama o arada onları çok ciddi manada hazırladı ve söyleyeceğini söyledi. Ya sahibe isticin, ey benim iki hapishane arkadaşım. Emma ahadukuma feyeski rabbehu hamra. Sizden biriniz Rabbine içki sunacaktır. Ne demek Rab? Rab sahip demektir. Bakın Rab kelimesi sahip demektir. Allah benim Rabbim değil, benim sahibim demektir. Bugün Arapçada evin hanımı, hanımına Rabbetül Beyt denir. Rabbe şey, Arapçada kelimeler erkekli ve dişilidir. Rabbe, Rab kelimesinin dişilidir. Rabbetül Beyt denir. Yani evin hanımı, evin Rabbi demektir. Ondan sonra mesela sermaye sahibine Rabbül Mal denir. Bugün fıkıhta açın, Rabbül Mal denir. Yani kullanılır bu. O zaman Allah bizim Rabbimiz ne demektir? Allah bizim sahibimiz. Öyleyse hiçbirimiz sahipsiz değiliz. Ya benim arkam kuvveti değil. Ya sen Allah'a güven, dayan. Dünyada senden daha güçlü hiç kimse olmaz. Evet. وَاَمَّ الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ Diğeriniz, diğeri de asılacak ve onun başını başından, yani kendi vücudundan ne yapacak?
Kuşlar
yiyecek. Başını kuşlar yiyecek, öyle diye şey yapalım. Ondan sonra قُضِيَ الْاَمْرُ اَلَّذِي ف۪يهِ تَسْتَف۪يَا Benden doğru yorum istediğiniz şey tamamlandı. Yani rüyanızın yorumu tamamlandı. Artık bitti. Her şey bitti. Tamam. Artık gidebilirsiniz dediğimiz şey gibi. Hadi gidin yemeklerinizi yiyin. O noktaya geldi. Yani burada bir Yahya Hoca'dan Tevrat'taki hususu bir dinlersek bizim için çok güzel olur bu şeyle ilgili.
Birkaç zamandır karşılaştırmalı gidiyoruz zaten. Yani Yusuf kıssasının Tevrat'taki versiyonu nasıl diye. Bazı yerler uyuşuyor. Bazı yerlerde dedik Kur'an-ı Kerim'de ayrıntı var, Tevrat'ta yok. Bazı yerlerde Tevrat'ta ayrıntı var. Kur'an özet olarak geçmiş. Bugünkü rüya ile ilgili bölümde Tevrat'ta biraz daha ayrıntı var. Bu rüyayı görenler kimler? Yani Yusuf'la beraber hapse girenler kimler? Onların kişiliklerine dair bilgi de var ve gördükleri rüya hakkında biraz daha ayrıntı var. Yaratılış bölümünün 40. babında anlatılıyor esirlerin rüyaları başlığı altında. Diyor ki yani Yusuf'un zindana girmesinden bir süre sonra Mısır kralının sakisi, hani saki işte bu ona şarap sunan kişi ve fırıncı, baş fırıncısı diyor. Onlar hapse girdiler Yusuf'la beraber ve bir gece ikisi Mısır kralının yani zindanda tutsak olan sakisi ile fırıncısı her biri kendine özgü anlamlara sahip birer rüya gördüler. Yusuf sabahleyin onların yanına geldiğinde onların oldukça tedirgin olduklarını fark etti ve bugün yüzünüz neden kötü diye sordu. Ona birer rüya gördük ve onu çözümleyecek kimse yok diye cevap verdiler. Tabirler Tanrı'nın işidir dedi Yusuf. İsterseniz bana anlatın. Ve baş saki Yusuf'a rüyasını anlattı. Yani birinci kişi anlatıyor rüyayı ve şöyle dedi.
Evet.
Saki yani krala işte şarap sunan, yani onun işte yiyecek içecek işleriyle ilgilenen kişi, görevlisi. Ona dedi ki rüyamda önümde bir asma duruyor. Asmanın 3 filizi var. Tomurcuklandığı anda çiçekleri açtı ve salkımları olgunlaşarak üzüm verdi. Paro'nun kupası elimdeydi. Paro dediği Mısır firavunlarının unvanı. Firavun diyelim biz buna. Firavun'un kupası elimdeydi. Üzümleri aldım ve onları Paro'nun kupasına sıktım. Sonra da kupayı Paro'nun eline verdim. Böyle bir rüya gördüm diyor. Yusuf diyor ki çözümü şöyle. 3 filiz 3 gün demek. 3 gün içinde Paro senin başını kaldıracak ve seni görevine iade edecek. Yani tekrar eski görevine seni alacak. Tıpkı eskiden onun sakıyısıyken yaptığın gibi Paro'nun kupasını, yani kadehini ona vereceksin, eline vereceksin. Biraz sonra okuyacağımız bir ayet var aslında. O ayeti de buradan okusaydık tam bağlantı olacaktı hocam, bu 42. ayeti.
O zaman tamam, yani ben sonra okuyayım. Tamamlayalım. Şimdi bu Yusuf Aleyhisselam da tabii o bu iki kişiden birisi şeye gidecek. Kralın yanına gidecek.
Tekrar görevine.
Evet, mesela diyor ki vekale lillezî zanne ennehu nâcin minhumâ. Onlardan kurtulacağını tahmin ettiği kişiye, bak burada kesin bilgi de demiyor, zanne, tahmin ettiği kişiye şunu söyledi. Üzkurni inde rabbik. Rabbinin yanında beni hatırla. Bak Rabbinin yanında. Rabb, o sahibi efendim, çünkü. Efendinin yanında demektir.
Kralın yanında.
Evet. Kralın yanında seni hatırla. Beni hatırla. Ama fe ensâhu eşşeytânu zikre rabbihi. Şeytan ona, o şahsa unutturdu Rabbine, yani o efendisine
Yusuf'tan
bahsetme konusunu unutturdu. Felebise fissicini bid'a senin. İşte bu sebeple anlatmayınca birkaç yıl Yusuf Aleyhisselam o hapiste kaldı. Hapisten çıkmasıyla ilgili rüyayı da daha haftaya inşallah okuyacağız. Şimdi evet. Yahya Hoca'yı dinleyelim.
Şimdi burada bu kişiye Yusuf Aleyhisselam rüyasını anlatıyor. Ve diyor ki işte sen tıpkı eskiden onun sakıyısıyken yaptığın gibi Paro'nun kupasını eline vereceksin. Fakat şimdi okuduğumuz ayette olduğu gibi işler senin için iyi gittiği zaman beni de hatırla. Lütfen bana bir iyilik yap ve Paro'ya benden bahset. Hani sen çıkacaksın, kurtulacaksın, tekrar eski görevine gideceksin. Kralın adamısın sen, baş sakisi. Ona de ki bak içeride bir Yusuf diye bir adam var, son derece iyi, şöyle böyle falan. Hani belki bu sayede yırtarız içeriden diye. Belki beni hapsedildiğim bu yerden çıkarabilirsin. Zaten İbranilerin ülkesinden zorla kaçırılmışım. Buraya geldiğimde de bu beni çukura atmalarını gerektirecek hiçbir şey yapmadım. Ben masumum ben. Söyle, anlat bak bu durumları falan. Şey yaparız diyor. Neyse, ondan sonra Saki'nin rüyasının bu şekilde yorumlandığını görünce baş fırıncı Yusuf'a ben de bir rüya gördüm diyor. Başımda 3 sepet kaliteli beyaz ekmek duruyor. Bak biraz önce okuduğumuz kaçıncı ayetti? 36. ayette aynı. O da demişti ya, başımda bir ekmek taşıdığımı görüyorum. 3 sepet kaliteli beyaz ekmek duruyordu. En üstteki sepette Paro'nun yediği her türden fırın işi yiyecekler vardı. Fakat kuşlar başımın üstündeki bu sepetten onları yiyorlardı.
Aynısı Kur'an'da.
Evet. Yusuf cevap verdi. Dedi ki çözümü şöyle. 3 sepet 3 gün demek. 3 gün içinde Paro senin de başını kaldıracak ama vücudunun üzerinden. Seni dar ağacına asacak ve kuşlar bedeninden etini yiyecek. Yani asılacaksın. Bu da ayette uyuşuyor. Sonra diyor ki üçüncü gün Paro'nun doğum günüydü. Tüm hizmetkarlarına bir şölen verdi. Baş sakisine ve baş fırıncısına diğer hizmetkarlarına göre farklı muamele gösterdi. Baş sakisini sakilik görevine iade etti. Aynı Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi. Ve saki kupayı Paro'nun eline verdi. Baş fırıncıyı ise astırdı. Olaylar tıpkı Yusuf'un onlara çözümlediği şekilde gerçekleşmişti. Ve son nasıl bitiyor biliyor musunuz? Diyor ki ancak baş saki Yusuf'u hatırlamadı ve onu unuttu.
Aynen. Kur'an-ı Kerim'deki.
Ay şu an o 42. ayette olduğu gibi. Evet. Ve Yusuf Aleyhisselam hapiste kalmaya devam ediyor.
Evet.
Gördünüz mü? Yani bazı ayrıntılar. Burada 3 gün ayrıntısı yoktu ama Tevrat'ta var. Gören kişilerin kralın baş sakisi ve baş fırıncısı olduğu ayrıntısı Kur'an'da yoktu. Burada var. Birleştirdiğimiz zaman kıssada bütün şeyler, taşlar yerine oturuyor aslında.
Evet. İsterseniz kısaca bir rüya konusunda şey yapalım. Yani bir ayet-i kerime vardı. Ve mâ kânî beşerin en yükellimuhullâhu illâ vahyen. Şura suresi 52 miydi? Yoksa 53. ayet. Yok, 53. ayet galiba.
51.
51 mi? Evet. Bir oku ayeti.
وَمَا كَانِ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسَلَ رَسُولًا فَيُحْيَ بِذْنِي مَا يَشَاء اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Yani Allah bir insanla, bir beşerle konuşmaz, ancak şu yollar müstesna nedir?
Beşer dediğimiz zaman kim giriyor bunun içine?
İnsanı.
Bütün insanlar. İşte bu hapishanede giren iki kişi de dahil.
Yani kafir mümin ayrımı falan yok. Yani yok, hepsi.
Yusuf Aleyhisselam da rüya görmüştü. Tamam, devam et.
İlla vahyen. Bir vahiy yoluyla, ki buradaki vahiy ilham, içe doğurma. Niye böyle oldu? Ayetin devamında zaten anlaşılacak. Evmin varai hicabin, ya da bir perde arkasından konuşma yoluyla olabilir. Musa Aleyhisselam'a ağacın arkasından şey yapması gibi. Veya işte bu rüya yoluyla da, şimdi hocam anlatacak onu.
Tabii o da bir perde. Evet. Yani uyuyorsun. Yani sen
direkt Allah'la değil, direkt ama bir şey vasıtasıyla.
Rüyada birçok şeyler görüyorsun. Yani bunu hepimiz görmüşüzdür. Mutlaka bunu görmemiş olan kişi yoktur. Yani bir şekilde. Evet.
Evet. Üçüncüsü de ev yursile rasulen. Ya da Allah o insana bir elçi gönderir. Yani bir melek gönderir. Feyuhiye biiznihi ma yaşa. Ve o melek de Allah'ın ona ulaştırdığını buna ulaştırır, vahyeder. Ancak bu şekilde Allah konuşmuş olur. İşte bütün nebilerle bu şekilde konuşuyor. Yani nasıl oluyor? Cebrail Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderiyor. Diyor ki Cebrail'e git bunu onlara söyle. Onlar da insanlara söylesinler. İşte bu vahiy, gerçek bildiğimiz vahiy. İşte dolayısıyla birinci, yukarıda ilk geçen vahiy ilham anlamında oldu. Yani her insanın kalbine Cenab-ı Hak bir şeyler doğurabilir. Ama ikinci yöntem işte perde arkasından, yani bir rüya vasıtasıyla da demek ki Cenab-ı Hak insanlara bir şey söyleyebiliyor. Ama insan bunu ayırt edebilir mi %100? Bu Allah'ın rahmani bir rüyadır diye ayıramayabilir.
Tamam. Yani kendi şeyine göre, evet. bunlar bilmişler, insanlar bilebiliyor.
Evet.
Ama tabii doğru da olmayabilir.
Yusuf Aleyhisselam söyleyince öğrendi.
Ama yani doğru da olmayabilir. Tabii. Yani gördüğün rüya aslında gerçek rüya olarak da çıkmayabilir. Ama şurada şunu da söyleyeyim. Allah insanların kalbine ilham eder. Bu da Şems suresinde Allah tarafından bildiriliyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Bir kişi iyi bir şey yaptığı zaman iyi yaptın diye Allah ona ilham eder. Kötü yaptığı zaman kötü yaptın diye ilham eder. Onun için mesela iyi şey yapan kişi der ki, kardeşim benim içim rahat. Yani hiç problem değil. Bütün dünya aleyhimde olsa benim umurumda bile değil. Ama kötü iş yapan kişi hiç rahat olamaz. Böyle içi içini yer. Ondan dolayı niye? Çünkü Allah ona yaptığının yanlış olduğunu bildirir. Ahirette hiçbir zaman diyemez ki, ya Rabbi işte ben bilmeden yaptım falan filan diyemez yani. Herkes yaptığı yanlışı bilerek yapar. İşte şimdi gelelim rüya konusuna. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın kendi gördüğü rüyayı zaten okumuştuk. Babasını anlatmıştı. Güneş, ay ve 11 gezegen kendisine secde ediyor diye görüyordu. Benzer bir rüyayı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görmüştür. Bunu da Fetih suresinde biliyoruz. O gördüğü rüya ile ashabını almış, hac zamanında, yani şeyde, Zilkade ayında Medine'den Mekke'ye gidiyor. Mekke'de, Hudeybiye'de Mekkeliler tarafından karşılanıyor. İçeriye sokulmuyorlar. Şimdi bu rüyayı gördüğünü bildiriyor Muhammed Aleyhisselam. Herkes bu rüyanın gerçekleşeceğini biliyor. Ama hac yapamadan geri dönüyorlar. Şimdi gelenekte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in umreye gittiği falan yazar kitaplarda, ama böyle değil. Şimdi şu ayet-i kerime çok net bir şekilde bunun hacla alakalı olduğunu tespit ediyor. Zaten Zilkade ayında gidildiği zaman hac ayıdır ki başka bir maksatla gidilmez. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, herkesin şüphesi var o rüyadan. Demek ki şüphe edilebiliyor. Gören Muhammed Aleyhisselam olsa bile, değil mi? Onun için Allah-u Teala ne diyor? لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Bunu Fetih Suresi 27. ayette söylüyor. Allah-u Teala Resulünün rüyasının gerçek olduğunu tasdik etmiştir. Yani rüyası bütünüyle gerçeğe uygundur. Ne demek? Nasıl gördüyse öyle çıkacak.
Ama peki, olmadı işte birinci.
Evet olmadı. Ama açık.
Olmayacağı anlamına gelmiyor.
O zaman olmadı diye olmayacağı manasına gelmez ki. Mesela şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın da babasının yanındayken gördüğü rüya
ta yıllar sonra gerçekleşti.
40-46 sene falan derler. Yani çok sonra gerçekleşti yani. Evet.
Diyor ki letedhulunnel mescidel haram. Kesinlikle mescidi harama gireceksiniz. Mescidi haram Kabe ve çevresi. Hac ibadetinin yapıldığı yerler. İnşallah Allah-u Teala tercih ederse ettiği zaman. Öyle her zaman değil. Ama gireceksiniz. Ne zaman olduğunu söylemiyor. Nasıl gelecekler? Aminin. Güven içerisinde. Siz şimdi gittiniz, Mekkelileri sokmadılar ama o zaman güven içerisine gireceksiniz. Herhangi bir güven probleminiz olmayacak. Niye? Demek ki Mekke'yi siz fethedeceksiniz demiş oluyor. Muhallikine ruusekum ve mukassirin. Saçlarınızı dibden kesmiş ya da kısaltmış olarak. Ne zaman kısaltma ile Harem-i Şerif'e girilir? Arafat'tan inersiniz. Müzdelife'de vakfenizi yaparsınız. Şeytan taşlamasını yaparsınız. Ondan sonra saçlarını kısaltırsın ki bu Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ondan önce de olmaz.
Umre'de ne zaman ihramdan çıkılır? Tavaf sahi o zaman çıkılır.
Umre'de böyle bir şey yok.
Tekrar geri girmek falan
böyle bir olay yok yani. Onun için bunun hacla ilgili olmak mecburiyeti var yani. Çünkü Umre'ye giden kişi saçını tıraş ederek hareme girmez ki. Evet. Haremden çıkar o. Çıkarken. Tabii. Ondan sonra
La tehafun.
Herhangi bir şeyden korkmayacaksınız diyor. Korkmadan böyle yapacaksınız. Fe'alime ma lem te'alemu. Ama sizin bilmediğiniz şeyleri Allah bildi. Yani şu Mekkelilerle siz sözleşme yaptınız. 10 yıllık bir sulh antlaşması. Hudeybiye, evet. Mekkelilerle Hudeybiye antlaşmasını yaptınız ama onların niyetlerini siz bilmiyorsunuz. Onların niyetleri sağlam değil. Sizin bilmediğiniz Allah bildi. فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَلِيبًا. Sizin o hacca gidişinden önce yakın bir fetih oluşturdu. Yani o hacca gitmeden Mekke'yi fethedeceksiniz. Şimdi sonuç olarak demek ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gördüğü rüya da gerçekleşiyor. Ama her rüyaya %100 diye şey yapmak gerekmez. Ama burada mesela لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهِ diyerek Allah-u Teala onun doğru olduğunu onaylamış oluyor. Yusuf Aleyhisselam da odan zanne kelimesi kullanılıyor onunla ilgili.
Düşündüğü diyeyim zaten.
Öyle
kurtulacağını
düşündü. Yani. Tahmin ettiği kişilerin rüyasını öyle bir yorumladı ve o rüya tamamen çıktı. Evet. Haftaya da inşallah kralın rüyasını ile ilgili ayetleri okuyacağız. Tekrar ediyorum, Cenab-ı Hak hem bu ayetleri hem Kur'an-ı Kerim tamamını çok iyi anlamayı, çok iyi içselleştirmeyi, tüm insanlara örnek olacak bir şekilde yaşamayı ve herkese tebliğ etmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah cümlemizi rızasına ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.
Diyebilmek için sizleri de uzaktan İslami ilimler seminerlerimize bekliyoruz. 2012'den bu yana alanında uzman akademisyenlerin ders verdiği SUSEM, internet üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Kafanızı kurcalayan dini sorulara, hurafelerden arındırılmış cevaplar SUSEM'de. Hemen kaydolun. www.susem.org 0530 177 22 94